Ayrım 30, Titanic, Clive Cussler, sayfa 306. Pit sıcak banyo küvetine uzanmış, buzlu vodkasını yudumlarken, "Beni bu kadar çabuk nasıl buldun?" diye sordu. Seagram banyodaki klozet kapağının üstüne oturmuştu. "Çok doğal bir şekilde," diye cevap verdi. "Senin tersaneden kaçar gibi ayrıldığını gördüm ve seni izledim. Hepsi bu kadar işte."
"Senin şu anda Titanik'te ve çok mutlu bir halde olduğunu sanıyordum."
"Gemi beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey onun kasasındaki bizanyum. Onun çıkarılması için 48 saat daha beklemem gerektiğini söylediler. Gemi kuru havuza çekilecek ve ambardaki enkaz temizlenecekmiş."
"O halde neden 2 gün dinlenip biraz eğlenmiyorsun? Birkaç hafta sonra tüm sorunların sona ermiş olacak. Sicilya projesi duvardaki bir kroki ya da plan olmaktan çıkıp hayata geçirilmiş olacaktır, değil mi dostum?"
Seagram bir süre gözlerini kapayıp düşündü. Sonra hafif bir sesle, "Seninle konuşmak istedim," dedi. "Seninle Dana hakkında konuşmak istedim." "Pitt, Allah kahretsin, korktuğum başıma geliyor galiba," diye düşündü. Adamın karısıyla seviştikten sonra karşısında hiçbir şey olmamış gibi nasıl durabilecekti? O ana kadar başka konularda konuşmuşlar ve o da durumu idare etmeye çalışmıştı. Ama şimdi konu çok hassastı ve ne yapacağını bilemiyordu. Sesine doğal bir ton vermeye çalıştı ve "Başına gelen onca şeyden sonra karın şimdi nasıl?" diye sordu.
Seagram omuzlarını silkerek "Herhalde iyidir," diye mırıldandı. "Herhalde mi? Onu bir donanma helikopteriyle 2 gün önce gemiden almışlardı. Karaya çıktığından beri onu görmedin mi yoksa?"
"Beni görmek istemiyor. Aramızda her şeyin bittiğini söyledi."
Pitt bir süre elindeki vodka kadehine baktı ve sonra ne var bunda?" diyerek gülümsedi. "Dünyada kadın mı kalmadı yani? Hele senin gibi bir erkek için. Senin yerinde olsam Seagram çevremdeki güzel kadınlardan birini ayarlar ve onunla en azından birkaç gün eğlenir, dünyanın tadını çıkarırdım. Bu durumda Dana'yı unutman iyi olur."
"Ama benim yerimde değilsin ve anlayamazsın. Onu seviyorum."
Pitt kolunu küvetten çıkarıp yerdeki şişeyi aldı ve kadehine biraz daha vodka koydu. Sonra "Baksana Seagram," diye konuştu. "Kendine acımaktan vazgeç artık. Sen iyi bir insansın ve belki de tarihe insanoğlunu nükleer bir felaketten kurtarmış bir bilim adamı olarak geçeceksin. Kadınları kendine çekecek kadar yakışıklısın ve eminim iş bitip de Washington'daki masanı temizleyerek oradan ayrıldığında büyük ihtimalle zengin bir adam olacaksın. Bu yüzden kayıp aşkın için benden gözyaşı dökmemi filan bekleme. Kendini toparlamak ve yeni bir yaşama hazırlanmak zorunda olduğunu bilmelisin."
"Sevdiğim kadın olmadan yeni bir yaşamın ne anlamı olabilir ki?"
Pitt şişenin 1/3'ünü içmişti ve vücudunda sıcak bir dalganın yayıldığını hissedebiliyordu. "Sana ne demek istediğimi anlatamadım sanıyorum," diye devam etti. "Yeni arayışlar peşine düşen bir kadın için neden kendini harap ediyorsun? Seni istemiyorsa bırak gitsin. Dünyada o kadar çok kadın var ki istediğini seçebilirsin. Eğer yatağını yapacak, yemeğini hazırlayacak bir kadın arıyorsan bir hizmetçi tutarsın olur biter. Böylesi çok daha ucuza gelir sana ve sorun da çıkarmaz."
Seagram klozet kapağının üzerinden kalktı. "Şimdi de Sigmund Freud oldun öyle mi?" diye omurdandı. "Kadınlar senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Kadınlarla iyi bir ilişki senin için yatağa girip sevişmek ve içki içmek anlamına geliyor. Dünyada hiçbir şeyi umursamıyorsun değil mi?"
Pitt birden küvetin içinde ayağa kalkıp kenardaki ecza dolabının kapağını açtı ve iç taraftaki aynayı ona çevirdi. "Sen kendi suratına bir baksana dostum," diye söylendi. "Dünyada hiçbir şeyi umursamayan bir adam görmek istiyorsan kendi suratına bak. Şu gözlerinin halini görüyor musun? Sen kendi kendini yiyip bitiriyorsun Seagram. Hastasın sen dostum. Kendi kendine yarattığın sorunlarla boğuşup durmaktasın. Dana'nın seni terk etmesi sorunlarını biraz daha arttırmış olabilir ama hepsi bu kadar. Onu sandığın kadar da sevmediğine eminim. Onun için sadece bir simge. Şu gözlerinin donukluğuna, ağzının çevresindeki gevşemiş tenine bir baksana. Bence sen hiç vakit geçirmeden bir psikiyatriste gitmeli ve ruhsal tedavi görmelisin. Bunu hemen yapsan iyi olur Jean Seagram. Dünyayı kurtarmayı bir yana bırak da önce kendini kurtarmayı düşünsen.
Seagram'ın suratı birden kıpkırmızı oldu ve yumruklarını sıktı. Titreyerek aynaya baktı. Ayna sanki buğulanmış ve orada başka bir yüz belirmişti. Gene aynı lanetlenmiş gözler karşısında duruyordu. Pit durmuş onun yüzündeki öfke ifadesinin büyük bir korku ve dehşet ifadesine dönüşümünü izliyordu.
''Aman tanrım, hayır, bu o.''
''O da kim?''
Seagram tekrar ''O işte'' diye bağırdı. ''Joshua Hayes Brewster bu.''
Birden kollarını kaldırıp aynayı yumruklayarak kırdı ve koşarak dışarıya çıktı. 76. Bölüm. Dana boy aynasının karşısına geçmiş düşünceli gözlerle kendisini inceliyordu. Başındaki yara izleri yeni saç modeliyle gizlenmişti ve artık solmak üzere olan birkaç çürük yer dışında vücudu her zamanki gibi mükemmel görünüyordu. Vücudu sınavı geçmişti. Sonra gözlerine baktı. Gözlerinin çevresinde yeni kırışıklıklar yoktu ve hafif şişlikler de kaybolmuştu. Terk edilmiş bir kadının duygusuzlaşmış bakışları yoktu onlarda. Tersine hiçbir zaman görmediği ölçüde parlak ve canlı bakıyorlardı. Özgür bir kadın olarak yeniden doğuşu tam bir başarıydı. Aşağı kattan Mary Sheldon'ın ''Kahvaltı ister misin?'' diye soran sesi duyuldu. Dana üzerine dantelli bir sabahlık giyerken ''Sadece kahve içeceğim, teşekkür ederim şekerim'' diye seslendi. ''Saat kaç oldu?''
9'u birkaç dakika geçiyor.
Birkaç dakika sonra Dana mutfağa girerken Mary kahveyi koyuyordu.
Bugün neler yapmayı düşünüyorsun bakalım diye sordu.
Sanırım kadınca bazı şeyler yapacağım. Önce alışverişe çıkmayı düşünüyorum. Küçük ve güzel bir yerde öğle yemeğimi yedikten sonra Numa kulübüne gideceğim ve kendime bir partner bulup biraz tenis oynayacağım.
Mary kuru bir ses tonuyla güzel bir program yapmışsın dedi. Ama boşanmış ve hemen hayatını yaşamak isteyen bir kadın rolünü bırak da biraz sorumluluklarını hatırla.
Neden yapacakmışım bunu?
Mary bıkkın bir tavırla ellerini kaldırdı ve neden mi yapacaksın diye söylendi.
Çünkü hayatım sen bugünlerde günün kadını haline geldin. Belki farkında değilsin ama şu telefon 3 gündür susmak bilmedi. Ülkedeki tüm kadın dergileri senin hikayeni yazmak istiyor ve en azından 8 televizyon kanalı seni ekrana çıkarıp söyleşi yapmak istediğini bildirdi canım. Hoşuna gider ya da gitmez ama sen şu anda en büyük habersin. Sanırım artık ayaklarını yere basmanın ve bunlara bir cevap vermenin zamanı geldi.
Ne söyleyeceğim ki onlara? Evet, denizin dibinden çıkarılmış eski bir transatlantikte 20 erkeğin arasında tek kadındım. Hepsi bu işte, ne var bunda?
Orada okyanusun ortasında neredeyse ölüyordun ve bundan sanki Kleopatra'nın teknesinde Nil üzerinde geziye çıkmış gibi söz ediyorsun. O kadar erkeğin çevrende pervane olması senin başını gerçekten döndürmüş olmalı.
Mary aslında hiçbir şey bilmiyordu tabii. Warren Nicholson Dana'da dahil olmak üzere gemideki herkese gizlilik konusunda yemin ettirmişti. Rusların saldırısı unutulacak ve bu olaydan kimseye söz edilmeyecekti. Fakat Dana Titanic'te soyunarak gösterdiği performansın o anda orada bulunan tüm erkekler tarafından yaşam boyu unutulmayacağından emindi. Dana içini çekti ve ''Orada çok şeyler oldu aslında'' diye mırıldandı. ''Ben artık eski Dana olamam.''
''Bu da ne demek oluyor şimdi?''
''Öncelikli olarak Jean'den boşanma işlemlerine başladım.''
''Demek iş o noktaya geldi ha?''
''Dana iş o noktaya geldi'' diye tekrarladı. ''Ayrıca Numa'dan biraz izin alıp keyfime bakmayı düşünüyorum. Madem ki bu kadar ünlü oldum bunun keyfini çıkarmalıyım değil mi canım? Dergilerde hayat hikayeleri, TV'lerde söyleşiler her genç kadının rüyalarını süsleyen şeylerdir. Öyle değil mi? Bunların tadını çıkarmalıyım. Böylece her istediğimi de yapabilecek duruma geleceğim tabii.''
''Nasıl yani?''
''Bol para kazanacak ve istediğimi satın alabileceğim işte.''
Mary üzgün bir tavırla başını iki yana salladı.
''Ben galiba bir canavarın yaratılışına yardım ettim.'' diye mırıldandı.
Dana onun elini tuttu ve ''Beni canavarlaştıran sen değilsin sevgili dostum.'' diyerek gülümsedi. ''Kendimi hiçbir yere varmayacak bir yaşam tarzına mahkum etmiş olduğumu ancak ölümle karşı karşıya kalınca anladım.''
Sanırım her şey çocukluğumda başladı diye devam etti. Çocukluğum bir kabustan beterdi ve bunun etkisini tüm yaşamım boyunca hissettim. Evet, çocukluğum evliliğimi bile etkiledi. Jean beni anladı ve benimle aşık olduğundan çok bana acıdığı için evlendi. Bu nedenle bana karşı bir sevgili, bir koca olarak değil de daha çok bir baba gibi davrandı. Artık ona dönmek için kendimi zorlayamam. Çünkü bir ilişkiyi sürdürebilmek için heyecan gerekli. Bu artık bende yok. Ben yalnız bir kadınım Mary. Bunu biliyorum artık. Ben başkalarını düşünemeyen bencil bir kadınım ve bundan böyle de şüphesiz bu şekilde yaşayacağım. Böylece başkalarına da bir daha acı çektirmemiş olacağım.
Mary arkadaşının yüzüne baktı. Gözleri yaşla dolmuştu. Bu durumda birbirimizi dengeleyeceğiz galiba diyerek gülümsemeye çalıştı.
Sen boşanıp bekar kadınlar safına geçerken ben de tersini yapıp evliler safında yer almaya hazırlanıyorum.
Dana memnun olmuş gibi gülümsedi.
Sen ve Mel mi diye sordu.
Evet, ben ve Mel canım.
Ne zaman peki?
Umarım en kısa zamanda olur. Yoksa nikaha biraz daha değişik bir vücutla gidebilirim.
Hay Allah, hamile misin yoksa?
Evet, öyleyim şekerim.
Dana masanın çevresini dolanıp onun yanına geldi ve kucakladı.
Seni bir anne olarak hiç düşünmemiştim doğrusu dedi.
Artık düşünsen iyi olur sevgili arkadaşım. Bir süre sonra beni karşında bebekli bir kadın olarak göreceksin.
Oh Mary, buna çok sevindim canım. İkimizin de yaşamı tamamen değişiyor artık. Heyecanlısın değil mi?
Mary ciddi bir ifadeyle hem de nasıl diye cevap verdi. Yeni bir yaşama başlamak için ben de bu yolu seçtim işte.
Başka bir yolda var mıydı?
Mary eğilip Dana'yı yanağından hafifçe öptü.
Ben kolay yolu seçtim arkadaşım diyerek gülümsedi. Benim yaşamım oldukça basit. Ben daha çok seni düşünüyorum. Kendine dikkat et, fazla açılıp derinlere gitme. Ama en güzel eğlenceler de o derinlerde.
Sen yine de bu eski arkadaşını dinle ve çok açılma, sığ sularda yüz.
Bu sözler çok yavan. Dana'nın gözleri derinlere daldı. Ben işe zirveden başlayacağım.
Peki ama bunu nasıl yapacaksın?
Dana başını kaldırıp arkadaşının gözlerine baktı.
Bunun için bir telefon yeterli.
Başkan Oval Ofis'teki masanın arkasından çıkıp ilerledi ve Senato çoğunluk lideri John Burdick'i samimi bir gülümsemeyle karşıladı.
John, seni gördüğüme sevindim. Josie ve çocuklar nasıllar?
Dağınık siyah saçlı, uzun boylu ve zayıf bir adam olan Burdick neşeli bir tavırla omuzlarını silkti.
Josie çok iyi diye cevap verdi. Çocuklara gelince bilirsin işte, yaşlı babalarını bir para makinesi olarak görmeye devam ediyorlar.
Oturup bir süre havadan sudan konuştuktan sonra sıra bütçe programlarındaki görüş ayrılıklarına gelmişti. İki adam rakip partilerin liderleri olarak herkesin içinde sürekli tartışmalarına karşın kapalı kapılar ardında birbirlerini seven samimi iki dost olarak konuşurlardı.
Kongre senin delirdiğini düşünmeye başladı başkan. Son 6 aydır kongreden Beyaz Saray'a gönderilen tüm harcama taleplerini veto ettin.
Başkan elindeki ince puroyu yakmak için bir süre sustu ve sonra
bu kapıdan son kez çıkıncaya kadar da bunu yapmayı sürdüreceğim dostum diye konuştu. Gerçekleri görmeliyiz John. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti hep meteliksiz ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana da hep böyle. Ama kimse bunu kabul etmek istemiyor. İç borçları saçma sapan harcamalarla arttırıp duruyoruz ve bizden sonra buraya gelip oturacak adamın bu işi temizlemesini bekliyoruz.
Peki ama kongre ne yapsın yani? İflasımızı mı ilan edelim?
Bunu eninde sonunda yapmak zorunda kalabiliriz dostum.
Böyle bir şeyin olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ulusal borçlar sigorta şirketlerinin yarısı, tasarruf sandıkları ve bankalar tarafından destekleniyor. Bunların hepsi bir gecede batabilirler.
Bu yeni bir şey değil ki John. Yıllardır süre gelen bir durum.
Burdick başını iki yana sallayarak,
''Hayır, bunu kabul edemem dostum.'' dedi.
''Kahretsin John, bu durumu bir günde halının altına süpürüp unutamazsın.'' Düşünebiliyor musun? 50 yaşın altındaki tüm vergi mükellefleri emekli olduklarında maaş alamayabilirler. Böyle devam edersek 12 yıl sonra bugün emekli maaşı alanların 3'te 1'ine bile maaş veremeyecek duruma gelebiliriz. Ben uyarılarımı bu yüzden yapıyorum işte ama dinleyen kim acaba? Yine de görev sürem doluncaya kadar birkaç ay da kalsa bunu yapmayı sürdüreceğim. Amerikan halkı durumumuzu idrak etmek zorunda.
Amerikan halkı bu tür kötü şeyler dinlemek istemiyor. Hiç kimsenin sevmediği bir adam olabilirsin.
Hiç umurumda değil. Ben halk tarafından beğenilme peşinde değilim ki. Herkes istediği gibi düşünmekte serbesttir. Birkaç ay sonra tekneme atlayıp Fiji'nin güneyinde yelken açarak dolaşacağım. Hükümetin canı cehenneme diyeceğim günler yakın.
Bunları söylemene üzüldüm başkan. Sen iyi bir insansın. En büyük düşmanların bile bunu kabul ediyorlar.
Başkan fikrinde ısrarlıydı.
Bir zamanlar devletin durumu çok iyiydi John diye devam etti. Ama sen, ben ve bizim gibi diğer hukukçular işleri berbat ettiler. Bir ülkeyi yönetmek çok büyük bir iş. Hukukçuları başkan yapmamak gerekir. Maliyeciler ve pazarlamacılar kongre üyesi ve başkan olmalılar.
Ama yasaları yapmak ve uygulamak da hukukçuların işidir, değil mi?
Başkan omuzlarını silkti.
Yasaları yürütmenin ne faydası var? Ne yaparsam yapayım bir şeyi değiştirmiyorum ki diye mırıldandı. Sonra koltuğunda doğruldu ve gülümseyerek misafirine baktı.
Özür dilerim John, buraya benim nutkumu dinlemeye gelmedin herhalde, değil mi? Bir arzun mu vardı?
Burdick, ihtiyaç içindeki çocukların sağlık tasarısı diyerek onun yüzüne baktı. Bunu da veto edecek misin?
Başkan arkasına yaslandı ve elindeki puroya bakıp hafif bir sesle
evet dedi.
Burdick sakin olmaya çalışarak
bu tasarı bana ait diye konuştu. Onu çok iyi hazırladım ve meclisle senatoya da kabul ettirdim.
Biliyorum.
Çocuklarına yeterli sağlık desteği veremeyen aileler için hazırlanan böyle bir tasarıyı nasıl veto edersin? Bunu anlamak mümkün değil.
Özür dilerim ama 80 yaşın üzerindeki vatandaşlara ya da azınlıklara burs yardımı gibi tasarıları nasıl veto ettimse bunu da etmek zorundayım. Bunlar gibi birçok yasa tasarısını da veto ettiğimi biliyorsun. Çünkü bu paralar birilerinin cebinden çıkıyor. Bu ülkeyi vergileriyle ayakta tutan vergi mükelleflerinin yükleri son 10 yıllık süreçte %500'lük bir artış gösterdi.
Fakat burada bir insanlık yardımı söz konusu Sayın Başkan.
Ben de bütçenin dengesini düşünmek zorundayım senatör. Senin programın için gerekli fonlar nereden sağlanacak söyleyebilir misin bana?
Söyleyebilirim tabii. Örneğin Meta bölümünün bütçesinde kısıntı yaparak işe başlayabilirsin.
Başkan vay canına, en sonunda Meta'yı öğrenmişler diye düşündü. Sonunda bunun olacağını biliyordu ve adamlar geç bile kalmışlardı.
Hiç aldırmıyormuş gibi Meta bölümü mü diyerek misafirinin yüzüne baktı. Evet, yıllardır desteklediğin bilim adamları grubu. Meta bölümünün ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu anlatmama gerek yok değil mi?
Başkan sakin bir ses tonuyla hayır yok diye cevap verdi. Odada gergin bir sessizlik oldu. Bir süre sonra Burdick, finansal yolları çok zekice gizlemişsin diye konuştu. Ama aylar süren araştırmalardan sonra adamlarımız Titanik'in çıkarılması için gerekli fonları ve oradan da Meta bölümünü ortaya çıkarmayı başardılar. Ve yolun sonu da seni gösteriyordu Sayın Başkan.
Aman tanrım, o eski gemi enkazını çıkarmak için 750 milyon dolar para harcanmasına izin vermişsin ve bizlere de bu tutarın yarısı harcanıyor diye yalanlar söyledin başkan. Bense şurada fakir çocukların sağlık desteği için 50 milyon doları alamayacağım, öyle mi?
Kusura bakma ama bu yaptığına cinayet denir, başka ne söyleyebilirim ki?
Ne yapmak istiyorsun sen John? Karar tasarını imzalamam için bana şantaj mı yapmayı düşünüyorsun yoksa?
Açık konuşmak gerekirse evet.
Anlıyorum.
İkisi de sustular ve konuşma tekrar başlamak üzereydi ki başkanın sekreteri içeriye girdi.
Özür dilerim Sayın Başkan, bugün öğleden sonraki randevuları hatırlatmamı istemiştiniz efendim.
Başkan Burdick'e özür dilermiş gibi baktı ve kusura bakma John dedi, birkaç saniye izin verir misin, hemen hallederim.
Başkan randevu listesini inceledi ve 4.15 için randevu almış bir ismi görüp sekretere baktı.
Bayan Seagram mı?
Evet Sayın Başkan, bu hanım telefon etti ve yatak odasındaki gemi maketinin tarihçesini bulduğunu söyledi. Bununla ilgilendiğinizi bildiğim için onu birkaç dakikalığına araya sıkıştırdım ben de.
Başkan ellerini yüzüne götürdü ve gözlerini kapadı.
Bayan Seagram'ı ara ve ona 4.15 randevusunun iptal edildiğini ama kendisini başkanlık yatında 7.30'da akşam yemeğine beklediğimi söyle, tamam mı?
Sekreter notunu aldı ve hemen dışarıya çıktı. Başkan tekrar Burdick'e döndü.
Evet John, tasarını imzalamayı reddedersem ne yapacaksın acaba, söyleyebilir misin?
Burdick ellerini havaya kaldırdı.
O zaman başka çarem kalmaz ve senin hükümet fonlarını gizlice harcadığın yerleri açıklamak durumunda kalırım. Bu durumda öyle bir rezalet ortaya çıkar ki korkarım Watergate skandalı bunun yanında Paskalya yumurtası hırsızlığı gibi kalır.
Bunu gerçekten yapar mısın John?
Hiç kuşkun olmasın dostum.
Başkanın üzerine garip bir durgunluk çökmüş gibiydi. Misafirinin yüzüne baktı ve ''Buradan çıkıp benim harcamalarımla ilgili bir kongre araştırması için vergi mükelleflerinin paralarını ziyan etmeden önce Meta bölümünün ne olduğunu ve bu ülkenin savunması için neler yaptığını öğrenmen gerektiğini sanıyorum. Dinle şimdi.'' dedi.
''Dinliyorum Sayın Başkan.''
''Pekala, kulaklarını iyice aç.'' Bir saat sonra Senatör John Burdick masasına oturdu, elindeki Meta bölümüne ait gizli dosyayı kağıt kıyma makinesine sokup yüzlerce küçük parçaya ayırdı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 315.